Ayrım 7. Marslı Andy Weir, sayfa 75. Bu zor olacaktı ve Andy bunun farkındaydı. NASA tarihindeki en büyük hata kabulünü açıklamak zorunda kalmanın yanında bunun her bir saniyesi sonsuza dek hatırlanacaktı. Kollarının her bir hareketi, sesinin tonu ve suratındaki ifade milyonlarca insan tarafından tekrar tekrar izlenecekti. Sadece günlük basında da değil, gelecek yıllar boyunca hem de. Watney hakkında yapılan her belgeselde bu klip kullanılacaktı. Podyuma çıkarken bu endişelerin hiçbirinin yüz ifadesine sızmadığından emindi. "Böyle kısa bir sürede gelebildiğiniz için hepinize teşekkür ederim," dedi toplanmış muhabirlere. "Yapmak istediğimiz önemli bir açıklama var. Hepiniz yerlerinizi alırsanız."
"Bu ne hakkında Annie?" diye sordu NBC'den Brian Hess. "Hermes'e bir şey mi oldu?"
"Lütfen yerlerinizi alın," diye tekrarladı Annie. Muhabirler kısa bir süre oyalanıp sandalyeler konusunda tartıştılar, ardından nihayet yerleştiler. "Bu kısa ama çok önemli bir açıklama olacak," dedi Annie. "Şu an hiçbir soru almayacağım. Fakat yaklaşık bir saat içerisinde soru cevap kısmıyla birlikte tam bir basın konferansı düzenleyeceğiz. Kısa zaman önce Mars'tan alınan uydu görüntülerini inceledik ve astronot Mark Watney'nin şu anda hala hayatta olduğunu saptadık."
Pür dikkat bir sessizlik dolu kocaman bir saniyenin ardından oda gürültüyle patladı.
Bu şaşırtıcı açıklamanın bir hafta sonrasında bu hala dünyadaki her bir haber bülteninde ana haberdi.
"Günlük basın konferanslarından bana gına geldi," diye Venkat Ani'ye fısıldadı.
"Bana da saatlik basın konferanslarından gına geldi," diye fısıldadı anne de. İkisi diğer sayısız NASA yöneticileri ve müdürleriyle birlikte basın odasındaki ufak sahnenin üzerinde duruyorlardı. Karşılarında en ufak bir haber kırıntısına aç bir muhabir ordusu vardı.
"Geç kaldığım için kusura bakmayın," dedi Teddy sahneye yan kapıdan girerken. Cebinden birkaç kart çıkardı, kartları elinde düzenledi ve ardından boğazını temizledi. Mark Watney'nin hayatta olduğunu duyurmamızın ardından gelen 9 günde her sektörden büyük bir destek gördük. Bunu utanmadan kullanabildiğimiz kadar kullanıyoruz.
Odada hafif kıkırdama dalgalandı.
Dün isteğimiz üzerine bütün SETI ağı Mars'a odaklandı. Watney zayıf bir radyo sinyali gönderiyor mu diye baktık. Görünüşe göre göndermiyor. Fakat bu herkesin bize yardımcı olmadaki kararlılığını göstermektedir. Halk bu konuda ilgili ve biz de herkesi bilgilendirmede elimizden geleni yapıyoruz. CNN'in hafta içi her gün yarım saati sadece bu konuya ayıracağını öğrendim. Basın ilişkileri takımımızın bazı üyelerini o programa göndereceğiz. Böylece halk en yeni bilgilere en hızlı şekilde ulaşabilecek. Üç uydunun yörüngesine Ares-3 alanından daha fazla görüntü alabilmek için ayarladık ve yakın zamanda Mark'ı dışarıda yakalayabileceğimizi umuyoruz. Onu dışarıda yakalayabilirsek duruşu ve aktivitelerine bakarak fiziksel sağlığı konusunda bazı yorumlar yapabileceğiz. Aklımızı kurcalayan sorular çok. Ne kadar süre hayatta kalabilir? Elinde ne kadar yiyecek var? Ares-4 onu kurtarabilir mi? Onunla nasıl iletişim kuracağız? Bu soruların cevapları duymak istediğimiz cevaplar değil. Onu kurtarma konusunda başarılı olacağımızın sözünü veremem. Fakat şunun sözünü verebilirim. NASA'nın bütün odağı Mark Watney'i eve geri getirmek. Bu Mark Watney dünyaya dönene ya da Mars'ta ölümü teyit edilene kadar tek ve her şeyin önüne geçen saplantımız olacaktır.
Güzel konuşmaydı, dedi Venkat Teddy'nin odasına girerken.
Her kelimesini içten söyledim, dedi Teddy.
Biliyorum.
Senin için ne yapabilirim, Wenk?
Bir fikrim var. Daha doğrusu JPL'in bir fikri var. Ben sadece iletiyorum.
Fikirleri severim, dedi Teddy sandalyeye doğru işaret ederek.
Wenkat oturdu. Onu Ares-4 ile kurtarabiliriz. Bu çok riskli. Bu fikri Ares-4 mürettebatıyla paylaştık. Bunu yapmayı istemeyi bırak, şimdi ille de yapalım diye bize baskı yapıyorlar.
Doğal olarak, dedi Teddy. Astronotlar doğuştan çılgınlar, hem de gerçekten asiller. Fikir nedir?
Aslında, diye başladı Wenkat, bu henüz daha ilk aşamada. Fakat JPL MIA'nın onu kurtarmak adına amacı dışında kullanılabileceğini düşünüyor.
Ares-4 daha fırlatılmadı bile. MIA'yı niye amacı dışında kullanalım? Niye daha iyisini yapmayalım?
Özel bir araç yapacak vaktimiz yok.
Aslına bakarsan Ares 4 oraya varana kadar Votli'nin hayatta kalma imkanı da yok. Fakat bu farklı bir sorun.
O zaman bana Mia'yı anlat.
JPL Mia'yı soyar, biraz ağırlık kaybettirir ve birkaç yakıt tankı ekler. Ares 4 tayfası Ares 3 alanına etkili bir şekilde iner. Daha sonra tam bir yakımla, ama gerçek anlamda tam bir yakımla tekrar havalanabilirler. Yörüngeye çıkamazlar ama Ares 4 alanına yanal uçuşla gidebilirler. Ve bu bayağı korkutucu aslında. Orada da MTA var.
Ağırlığı nasıl kaybedecekler diye sordu Teddy. Zaten olabileceği kadar hafif değil.
Güvenlik ve acil durum ekipmanlarını sökerek.
Ne güzel dedi Teddy. Yani 6 kişinin daha canını tehlikeye atacağız.
Evet dedi Venkat. Ares 4 tayfasını Hermes'te bırakıp sadece pilotu Mia ile aşağıya göndermek daha güvenli olur. Bu da görevden vazgeçmek anlamına gelir. Onlar yaşamlarını riske etmeyi yeğler.
Astronotlar işte dedi.
Astronotlar işte diye onayladı Venkat. Bunun üzerinde biraz daha çalışacağız dedi Venkat. Daha güvenli hale getirmeye çalışacağız.
Çalışın. 4 sene nasıl hayatta tutacağınıza dair bir fikriniz var mı?
Hayır.
Onun üzerinde de çalışın.
Tamamdır dedi Venkat.
Teddy sandalyesine döndü ve pencerenin ötesindeki gökyüzüne baktı. Gece çökmeye başlamıştı. Nasıl bir duygudur acaba diye kafa yordu. Orada tıkılmış kalmış, yapayalnız olduğunu ve bizim ondan umudu kestiğimizi düşünüyor. Bu bir insanın psikolojisini nasıl etkiler?
Teddy Venkat'a döndü.
Acaba şu an ne düşünüyordur? Günlük girişi sol 61. Aquaman nasıl oluyor da balinaları kontrol edebiliyor? Balinalar memeli. Zerre mantık yok.
7. bölüm. Günlük girişi sol 63. Su yapımını bitireli biraz zaman oldu. Artık kendimi havaya uçurma tehlikesi içinde değilim. Patatesler güzel güzel büyüyorlar. Haftalardır beni öldürmeye çalışan bir şey olmadı. Ayrıca 70'lerin dizileri beni rahatsız edici bir şekilde olması gerekenden fazla eğlendiriyor. Mars'ta durum stabil. Artık uzun süreli düşünme zamanı geldi. NASA'dakilere hayatta olduğumu söylemenin bir yolunu bulsam bile beni kurtarabileceklerinin bir garantisi yok. İleriye yönelik hareket etmeliyim. Ares 4'e gitmenin bir yolunu bulmalıyım. Bu hiç de kolay olmayacak. Ares 4 buradan 3200 kilometre uzaklıktaki Schiaparelli kraterine inecek. Hatta MTA'ları çoktan orada. Martinez'in onu indirmesini izlediğim için biliyorum. MTA'nın yakıtını yapması 18 ay sürüyor. O yüzden NASA'nın gönderdiği ilk şey bu. MTA'yı 48 ay erken göndermek. Yakıt reaksiyonları beklenenden yavaş olursa yakıtın erken hazırlanması için ona yeterli zamanı veriyor. Ama daha da önemlisi bu yumuşak inişin yörüngede bulunan bir pilot sayesinde uzaktan yapılabileceği anlamına geliyor. Houston'dan doğrudan kumanda operasyonu seçenekler arasında değil. Onlar 4 ila 20 ışık dakikası uzaktalar. Ares 4'ün MTA'sının Mars'a gelmesi 11 ay sürdü. Bizden önce yola çıktı ve bizimle hemen hemen aynı anda buraya vardı. Beklendiği gibi Martinez onu harika bir şekilde indirdi. Mia'nın içine doluşup yüzeye doğru yola çıkmadan önce yaptığımız son işlerden biri buydu. Ah, yanımda mürettebatımın olduğu güzelim eski günler. Şanslıyım aslında. 3200 kilometre o kadar da kötü değil. 10.000 kilometre uzakta da olabilirdi. Mars'ın en düz kısmında olduğum için ilk 650 kilometre dümdüz bir yol. Yaşasın Acidalia Planitia. Fakat kalan yol bozuk, çetin ve krater dolu bir cehennem. Elbette yüzey aracını kullanmak zorunda kalacağım. Ve tahmin edin bakalım buradaki sorun nedir? Bunlar uzun arazi yolculukları için tasarlanmadılar. Bu birçok deneyden oluşan bir araştırma çalışması olacak. Kendi ufak NASA'mı oluşturup hub'dan uzakta nasıl keşif yapacağımı bulmam gerekiyor. İyi haber, bunun için bol bol zamanım olacak. Neredeyse 4 sene. Bazı şeyler ortada. Araçlardan birini kullanmak zorunda kalacağım. Yolculuk uzun sürecek. O yüzden yanıma erzak almam gerekecek. Yol üzerinde şarj etmem gerekecek ve araçların kendi güneş hücreleri yok. O yüzden hub'ın tertibatından çalmam gerekecek. Yolculuk sırasında nefes almak, yemek yemek ve su içmek zorundayım. Şansıma her şeyin teknik detayları bilgisayarda var. Yüzey araçlarından birinin üzerinde oynamam gerekecek. Kısacası yüzey aracının tekerlekli bir hub olması gerekiyor. Hedefim olarak 2 numaralı yüzey aracını seçiyorum. Sol 37'nin büyük hidrojen korkusu sırasında içinde 2 gün geçirdikten sonra onunla aramızda belli bir bağ oluştu. Aynı zamanda düşünmem gereken birçok şey var. O yüzden şimdilik sadece elektrik hakkında düşüneceğim. Görevimizin 10 kilometrelik bir operasyon alanı vardı. Dümdüz ilerleyemeyeceğimizi bildiğimden NASA yüzey araçlarını aküleri tamamen doluyken 35 kilometre gidebilecek şekilde tasarladı. Bu düz sağlam toprak üzerinde yolculuk edileceğini varsayıyor. Her aracın 9000 watt saatlik bir aküsü var. İlk adım 1 numaralı yüzey aracının aküsünü söküp 2 numaralı yüzey aracına takmak. Tada! Dolu aküde gidebileceği yolu 2'ye katladım. Şimdi tek bir sıkıntı var, ısınma. Akünün bir kısmı aracı ısıtmaya harcanıyor. Mars gerçekten soğuk. Normalde tüm GDF'leri 5 saatin altında tamamlamamız bekleniyordu. Fakat ben dışarıda her gün 24,5 saat geçireceğim. Teknik detaylara göre ısıtma ekipmanı 400 watt harcıyor. Isıtıcıyı açmak günde 9800 watt kullanacak. Her gün elimdeki gücün yarısı demek oluyor bu. Fakat elimde beleş bir ısı kaynağı var aslında. Ben, birkaç milyon yıllık bir evrim bana sıcakkanlı olma teknolojisini verdi. Isıtıcıyı kapatıp kat kat giyinebilirim. Aracın da iyi bir yalıtımı var. Bir şekilde yetmesi gerekiyor. Her enerji kırıntısına ihtiyacım var. Sıkıcı hesaplamalarıma göre aracı harekete geçirdiğimde 1 kilometre gidebilmek için 200 watt saat harcamam gerekir. Yani 18 bin watt saatin tamamını hareket için kullanırsam, elbette bilgisayar, yaşam destek sistemleri vesaire için harcanan önemsiz bir miktar dışında 90 kilometre gidebilirim. İşte şimdi bir yerlere varıyoruz. Aslında tek bir seferde 90 kilometre gitmem imkansız. Karşıma tepeler, bozuk yüzeyler, kum vesaire çıkacak. Ama tahmini olarak iyi bir rakam. Buradan Ares-4'e en azından 35 gün süreceğini çıkarabilirim. Muhtemelen daha çok 50 gün kadar sürecektir. Ama en azından bu mümkün. Saatte 25 kilometrelik son hızıyla aracın aküyü bitirmem 3,5 saatimi alacak. Yolculuğu gece vakti yapabilir ve günün güneşli kısmını şarj için ayırabilirim. Senenin bu zamanında günde 13 saat güneş alıyorum. Hubb'ın terdibatından kaç tane güneş hücresi araklamam gerekecek? Amerika'nın vergi mükellefleri sağ olsunlar. Üretilmiş en pahalı güneş panellerinin 100 metrekaresi burada. %10.2 oranında harika bir verimliliğe sahipler ve bu çok güzel bir şey. Çünkü Mars dünya kadar güneş ışığı almıyor. Dünyanın aldığı 1400 watt'a karşılık sadece 500 ila 700 watt alıyor. Uzun lafın kısası, yanımda 28 metrekarelik güneş hücresi getirmem gerekiyor. Bu 14 panele denk geliyor. Tavana 2 adet 7'şer panelden oluşan yığın koyabilirim. Köşelerden dışarı taşacaklar ama sağlam durdukları sürece sıkıntı yok. Her gün yolculuğun ardından panelleri yere sereceğim. Ardından koca gün bekleyeceğim. Var ya, çok sıkıcı olacak. En azından bir başlangıç oldu. Yarının görevi 1 numaralı yüzey aracının aküsünü 2 numaralı yüzey aracına transfer et. Günlük girişi sol 64. Bazen bazı şeyler kolayken bazen değildirler. 1 numaralı araçtan aküyü sökmek kolaydı. Şasinin üzerindeki 2 kıskacı çıkarınca hemen düştü. Kabloları sökmek de kolaydı. Birkaç karmaşık fiş sadece. Aküyü 2 numaralı araca takmak ise tamamen farklı bir hikayeydi. Koyacak bir yer yok ki. Alet kocaman. Zorla sürükleyebildim. Bu bir de Mars yerçekiminde böyle. Akü fazla büyük. Şasinin altında bir ikincisi için yer yok. Tavanda yer yok. Oraya güneş hücrelerini koyacağım. Kabinde de yer yok ve zaten hava kilidine de sığmaz. Ama endişelenmeyin, bir çözüm buldum. Bununla alakası olmayan acil durumlar için NASA fazladan 6 metrekare Hubb brandası ve gerçekten etkileyici biraz reçine gönderdi. Hatta bu reçine sol altıda hayatımı kurtaran reçinenin ta kendisi. Elbisemdeki deliği kapatmak için kullandığım yırtık kiti. Hub'ın delinmesi durumunda herkes hava kilitlerine koşacaktı. Prosedür hub'ın sönmesini engellemeye çalışırken ölmektense buna izin vermekten oluşuyordu. Ardından elbiselerimizi giyip hasarı inceleyecektik. Deliği bulduğumuzda yedek branda ve reçine ile deliği kapatacaktık. Ardından hub'ı tekrar şişirdiğimizde yeni gibi olacaktı. 6 metrekarelik yedek branda 1'e 6 metrelik kullanışlı bir haldeydi. 10 santimetre genişliğinde şeritler kestim ve bunlarla bir tür kayış takımı yaptım. Reçine ve şeritleri kullanarak 2 tane 10 metrelik dairesel ilmek yaptım. Ardından iki ucuna da kocaman bir branda parçası koydum. Artık elimde aracım için bir fakir heybesi vardı. Bu her gün giderek wagon train'e daha da çok benziyor. Reçine neredeyse anında kuruyor. Fakat bir saat kadar beklerseniz daha da güçleniyor. Ben de bekledim. Ardından elbiseyi giydim ve araca gittim. Aküyü aracın yanına sürükledim ve kayışın bir ucunu etrafına doladım. Sonra diğer ucunu aracın tavanı üzerinden öte tarafa yolladım. Diğer taraftaki ucu kayalarla doldurdum. İkisinin de ağırlıkları hemen hemen eşitlendiğinde kayaları aşağı çekerek aküyü yukarı kaldırabildim. Yaşasın! 2 numaralı aracın aküsünü çıkardım ve 1 numaralı aracınkini taktım. Daha sonra hava kilidinden geçerek araca girdim ve tüm sistemleri kontrol ettim. Her şey tıkır tıkır çalışıyordu. Kayışın sağlam olup olmadığını görmek için aracı biraz sürdüm. Biraz sallantı yapsın diye üzerinden geçmelik birkaç kaya buldum. Kayışlar dayandı. İşte böyle. Kısa bir süreliğine ikinci akünün tellerini ana güç sistemine nasıl bağlayacağımı düşündüm. Şu sonuca vardım. Siktir et. Gücün sürekli gelmesine gerek yok. Birinci akü bittiğinde dışarı çıkıp birinci aküyü söküp ikinciyi takabilirim. Neden olmasın? Günde tek sefer 10 dakikalık bir GDF. Şarj ederken de aküleri değiştirmem gerekecek. Ama ne olmuş? Günün geri kalanını güneş hücresi tertibatını süpürerek geçirdim. Yakında orayı yağmalayacağım. Günlük girişi sol 65. Güneş hücreleriyle uğraşmak aküden daha kolaydı. Hücreler ince, hafif ve yerde öylece yatıyorlar. Bunun üzerine bir de fazladan bir avantajım var. Hücreleri en başta kuran benim. Pekala, tamam, bunu tek başıma yapmadım. Fogel'la ikimiz birlikte çalıştık. Hem de az tatbikat yapmadık. Neredeyse koca bir haftayı güneş hücresi tertibatı üzerinde tatbikat yaparak geçirdik. Ardından ne zaman boş zamanımız olduğunu görseler bize daha fazla tatbikat yaptırdılar. Bu tertibat görev için çok kritikti. Hücreleri kırsak ya da kullanılmaz hale getirsek hub enerji üretemezdi ve görev sona ererdi. Biz güneş hücresi tertibatını kurarken diğerlerinin ne yaptığını merak ediyor olabilirsiniz. Onlar hub'ı kuruyorlardı. Unutmayın, görkemli krallığımdaki her şey buralara kutular içinde geldi. Her şey sol 1 ve sol 2'de kurmamız gerekti. Her bir güneş hücresi hücreyi 14 derecelik bir açıda tutan hafif bir ızgaranın üzerinde duruyor. Ne yalan söyleyeyim, niye 14 derece olduğunu bilmiyorum. Güneş enerjisini azami seviyeye çıkarmakla ilgili bir şeyler. Her neyse, hücreleri sökmek kolaydı ve hub bunların bir kısmından vazgeçebilir. 6 kişi yerine sadece bir insanı desteklediğinden düşmüş olan yükü sayesinde %14'lük enerji üretimi kaybı pek de önemli değil. Ardından sıra hücreleri aracın üzerine yerleştirmeye geldi. Kaya örneği muhafazasını indirmeyi düşündüm. Tavana bağlanmış geniş bir brandadan başka bir şey değil bu. Güneş hücrelerini tutamayacak kadar küçük. Fakat biraz üzerinde kafa yorduktan sonra hücrelere yastık görevi göreceğini düşünerek onu orada bıraktım. Hücreler güzelce istiflendi. Mars'a taşınmaları için bu şekilde tasarlanmışlardı. Ve iki yığında uslu uslu tavanda duruyordu. Sağ ve sol kenarlardan dışarıya uzanıyorlar. Ama tünelden geçmek zorunda olmadığımdan bu pek de umurumda değil. Hub'ın acil durum malzemelerini biraz daha zedeleyerek yeni şeritler yaptım ve hücreleri bir güzel bağladım. Aracın üzerinde ön ve arka tarafında kulplar var. Şeritler için iyi bir dayanak noktası oldular. Biraz geriledim ve eserime hayranlıkla baktım. Hak ettim bunu bir kere. Daha öğlen bile olmamıştı ve işim bitmişti. Haba geri döndüm, öğle yemeğini yedim ve solun geri kalanında mahsullerim üzerinde çalıştım. Patatesleri dikeli 39 sol olmuştu. Bu yaklaşık 40 dünya günü ediyor ve artık hasat ve yeniden dikim zamanı gelmişti. Bitkiler beklediğimden bile daha iyi yetiştiler. Mars'ta böcek, parazit ya da bitki hastalıkları yok ve hap bitkilerin büyümesi için harika bir ortam sağlayan sıcaklık ve nem dengesini sürekli koruyor. Mahsulüm normalde yediğiniz patateslerden daha küçüktü, fakat bu bir sıkıntı değil. Tek istediğim yeni bitki yetiştirmeyi destekleyecek kadar büyük olmalarıydı. Asıl bitkileri öldürmemeye dikkat ederek patatesleri kazıp çıkardım. Ardından onları tek gözlü ufak parçalara böldüm ve yeni toprağa tekrar diktim. Eğer bu kadar verimli büyümeye devam ederlerse uzun bir süre yiyeceksiz kalmam. Onca ağır çalışmanın ardından mola vermeyi hak ettim. Bugün Johansen'in bilgisayarını karıştırdım ve sonu gelmeyen bir dijital kitap kaynağı buldum. Görünüşe göre Johansen büyük bir Agatha Christie hayranı. The Beatles, Christie, herhalde İngiliz aşığı bu kız. Çocukken Hercule Poirot televizyon özel bölümlerini sevdiğimi hatırlıyorum. Ölüm Sessiz Geldi ile başlayacağım. İlk kitap bu gibi duruyor. Günlük girişi sol 66. Durumun hayra alamet olmadığını belirten bir müzik çalar. Artık biraz göreve çıkmanın zamanı geldi. NASA görevlerine tanrıların adını falan veriyor. O zaman ben niye vermeyeyim? Bu nedenle deneysel araç görevleri Sirius görevleri olacak. Çaktınız mı köpekler? Anlamadıysanız yürüyün gidin zaten. Sirius 1 yarın başlayacak. Görev: tamamen dolu aküleri ve güneş hücrelerini alarak başla. Güç bitene kadar sür ve ne kadar uzağa gidebileceğini gör. Salaklık yapmayacağım. Doğrudan haptan uzağa gitmeyeceğim. İleri geri yarım kilometrelik bir yolda süreceğim. Her an kısa bir yürüyüşle geri dönebileceğim. Bu gece iki aküyü de şarj edeceğim ki yarın ufak bir test sürüşü için hazır olayım. Sürüşün 3,5 saat sürmesini bekliyorum. O yüzden yanımda taze karbondioksit filtreleri getirmem gerekecek. Ayrıca ısıtıcı da kapalı olacağından 3 kat kıyafet giyeceğim. 7. ayının sonu. Sayfa 86.